Ayrım 29. Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov. Sayfa 268. İlk yarım şişeden sonra Bazarbay neşesini bulmuştu. O büyük korkunun yerini şimdi her zamanki güvenli, daha doğrusu patavatsız hali almıştı. Kendi evindeymiş gibi halının üzerine yayılıp oturdu ve macerasını anlatmaya hazırlandı. Heybenin ağzını açarak yavru kurtları çıkardı önce. Kendisi de ilk defa bu kadar yakından görecekti onları. Yavruların sert tepkileri azalmış, saklanacak yer arıyor gibiydiler. Biraz ısınınca halının üzerinde hareket etmeye, şikayet eder gibi ürümeye başladılar. Etraflarında oturan insanların elbiselerine burunlarını sürtüyorlardı. Buğulu gözlerle bakıyor, hiçbir şey anlamıyorlardı. Boş yere kendilerini emzirecek ve koruyacak annelerini aramaktaydılar. Gülüm Han onlara acıyarak başını salladı. Karınları aç zavallıların. Yavru, kurt yavrusu da olsa yavrudur işte. Yiyecek verilmezse ölecekler. Ne işine yarayacak bunlar senin?
Açlıktan niye ölsünler dedi Bazarbay suçlar gibi. Çok dayanıklıdır bu hayvanlar. Şehre getirmeden 2 gün onları besleyecek bir şeyler bulunur. Zooloji merkezinde onlara nasıl bakılacağını bilirler. O şefler her şeyi yapabilir. Bir kurdu sirkte numara yapacak kadar terbiye edebilirler. Ve insanlar sirke para vererek girer. Böylelerini bulurlarsa sirke gönderirler.
Gülüm Han'ın uyandırdığı merhamet duygusuna rağmen herkes gülümsedi. Ama kurt yavrularını görmek için koşup gelen kadınlar aralarında bir şeyler fısıldaşmaya başladılar. Ev sahibesi şöyle dedi. ''Bizde birkaç öksüz kuzu var. Onları kendimiz besliyoruz. O kuzuların biberonları ile bu kurt yavruları da beslenemez mi?''
Bazarbay katıla katıla güldü. ''Neden olmasın? Kurtları emziren koyunlar hiç fena fikir değil. Bir deneyelim.''
Daha sonraları her şey olup bittikten sonra bu sahneyi her biri nefretle hatırlayacaktı. Ama şimdi yavru kurtların koyun sütü içmelerine bakıp gülüyorlardı. Hayvancıklar pek komik, pek korkusuzdular şimdi. İçlerinden biri bir dişisi mavi gözlüydü. İnanılır şey değildi bu. O güne kadar böyle bir şeyi peri masallarında bile hiçbiri duymamıştı. Boston'un henüz 1,5 yaşında olan oğlu Kence sevinçten uçuyordu. Dipnot Kence, Kırgız lehçesinde evin en küçük çocuğu. Onun bebek kurtlarla gözleri coşkuyla parlayarak ve yalnız kendisinin anladığı bir dille konuşarak oynaması herkesi duygulandırdı. Akbarın yavruları da sanki burada çocuğun kendilerine en yakın canlı olduğunu anlamış gibi hep onun kollarına, vücuduna sokuluyorlardı. İnsan ve hayvan yavrularının birbirlerini tanımalarını görüp şaşıyor, çocuğun neler söylediğini annesinden sorup anlamaya çalışıyorlardı. Annesi de gururla gülümseyerek okşuyordu yavrusunu. ''Benim küçük kurdum, küçücük hayvanım benim. Bu kara güzel kurt yavruları hep sana geliyorlar. Bak ne şirin şeyler, onların dostu olmak istiyorsun değil mi?'' İşte tam bu sırada Bazarbay unutulmaz sözlerini söyledi.
''Evinde daha önce de bir kurt yavrusu vardı, işte şimdi 5 tane oldular.'' ''Bir kurt yavrusu olmak mı istiyorsun Kence, Boston'un oğlu? Seni onlarla birlikte bir ine koyarım, kurtlarla beraber büyürsün.''
Çay içerken şakalaşıp gülüşüyorlardı. Yüzleri kıpkırmızı olan ve başları iyice dönmeye başlayan Bazarbay ve Murat bir yandan yağ ve kızarmış et yiyerek vodka şişesini bitirmişlerdi. Nihayet avluda köpekler sustu, sessizlik geri geldi. Adı Caysan olan en iri köpeklerden biri aralık duran kapıdan ansızın başını uzattı ve eşiğin üzerinde kuyruğunu sallayarak durdu. Ama içeri girmeye cesaret edemedi. Biri bir lokma ekmek atınca onu havada yakalayarak yedi. Bu sırada Murat birden yerinden kalktı, kurt yavrularından birini alıp köpeğin önüne götürdü.
''Caysan, al bakalım, haydi al.''
Kurt yavrusu o koca köpeğin önünde tir tir titriyordu. Caysan herkesin şaşkın bakışları arasında homurdana homurdana geriledi. Sonra da başını yere eğerek ve kuyruğunu bacaklarının arasına kıstırarak kaçıp gitti. Avluya girince de ürkek ürkek havlamaya başladı. Hepsi katıla katıla güldüler buna. En çok gülen Bazarbay idi ve şöyle dedi.
Başına zahmet ettim Murat. Hangi köpek olsa kurdun kokusunu alınca korkudan işer. Caysan'ı bir aslan mı sanıyorsun sen?
Kence hıçkırarak ağlamaya başlayınca gülüşmeler durdu. Büyüklerin şakası onu pek korkutmuştu. Kurt yavrusuna bir şey olacak diye ve onu korumak için badi badi koşarak kapıya gitmişti. Az sonra Bazarbay zavallı yavruları tekrar heybeye soktu ve ağıldan ayrıldı. Dinlenmiş, teri kurumuş ve tımar edilmiş at yola koyulunca bu defa korkusuz, neşe ile tırısa geçti. Murat ve Rizkul tüfeklerini yanlarını alarak onlara yoldaşlık ettiler. Onlar sarhoştu. Özellikle Murat'ın çenesi iyice düşmüştü, durmadan konuşuyordu. Giderken az önce meydana gelen bir olayı telafi etmek için refakat ediyorlardı ona. Olay şuydu. Bazarbay akşam boyunca Boston'un evinde en çok ilgi ve saygı gören kişi olmaktan memnundu. O değerli heybesini Murat'ın eline verip odadan çıkarken büyük bir kurt postunun süslediği duvara yaklaşmıştı. Postun yanında bir de tüfek asılıydı. Bunlara merakla baktı. Silah çok hoşuna gitmişti. Namlusu ivli Pantera marka güzel bir tüfekti bu. Büyük av için yapılmıştı. Çelik kısmı ışıkta pırıl pırıl parlıyordu. Duvarı süsleyen yırtıcı postu bu tüfekle vurulmuştu. Bu olayı herkes biliyordu o bölgede. ''Bey Gülümhan'' demişti Bazarbay sarhoş gözleriyle onu süzerek biraz duralayıp, ''Bu Gülümhan tenha bir yerde karşıma bir çıkarsa diye geçirmişti aklından. Kırda ya da ıssız bir göl kenarında rastladığı kadınlara zor kullanarak tecavüz etmekten geri kalmazdı. Bu teşebbüslerinden başarılı olsun olmasın hiç pişmanlık duymuyordu. Gülümhan'ın yüzünü gök tursunun göm gök şişiklerle dolu yüzüyle karşılaştırmıştı da gidip karısına bir tokat aşk etmek gelmişti içinden. Çünkü onun karısı o idi, Gülümhan değildi ve nice zamandan beri karısından bıkmıştı. Ama hiddetini gizlemeyi bilmiş, kendini toparlamış ve bu düşünceler süresince durakladıktan sonra devam etmişti. ''Evinizde insan çok rahat ediyor, mükemmel bir hanımsın. Ne diyordun? Ha, bak Gülümhan, korkarım kurtlar yine peşime düşeceklerdir. Şu tüfeği yanıma almama izin verir misin? Yarın hemen iade ederim.'' ''Allah aşkına koy o silahı yerine,'' dedi Gülümhan sert bir şekilde. ''Boston silahını kimseye vermez, ona dokunulmasını bile istemez.''
''Demek o burada yokken de bu silahı kullanamayacaksın.'' diye sırıttı Bazarbay. Yine bir an hayale dalmış, bir fırsatını bulsa bu kadını nasıl sarmalayıp kucaklayacağını düşünmüştü.
''Kesinlikle hayır.'' dedi Gülümhan. ''Eğer Boston eve geldiği zaman silahı yerinde bulmazsa çok kızar. Zaten fişeklerin yerini bile bilmem. Kocam onları da sakladı ve kimsenin kullanmasını istemiyor.''
Bazarbay içinden Boston'a sövüp saydı, kendi talihsizliğine de lanetler okudu. Bu cimri herifi tanımıyor muydu sanki? Karısı da ondan aşağı kalmıyordu. ''Alın silahlarınızı da'' diye kükremek üzereydi ki Rızkul koluna girmiş, havayı yumuşatmak için ona refakat edeceklerini söylemişti. ''Endişe etmene gerek yok Bazake.''
Dipnot Bazake, Bazarbay Ake, Bazarbey amcanın kısa söylenişi.
''Murat'la ben tüfeklerimizle sana yoldaşlık ederiz. Bizim vaktimiz bol. Önümüzde upuzun bir gece var. Bu tüfeği yerine koysan iyi edersin. Boston'un nasıl biri olduğunu bilirsin. Evinde herhangi bir şeyin yerinden oynatılmasına çok kızar.''
Rızkul Kence'yi teselli içinde biraz oyalandı. Çocuk küçük kurtların heybeye konduğunu görünce ve götürüleceklerini anlayınca hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Tepinerek, bağırarak kendisine verilmesini istiyordu küçük kurtların. Murat avludan çıktıktan sonra arkadaşlarını da güldürmek için tuhaf bir olayı anlatmak istedi.
''Hey Bazake, şehirdeki büyük rezaleti duydun mu? Duysan gülmekten kasıkların çatlardı.'' ''Ya, bir şey duymadım.'' ''Büyük rezalet, uluslararası boyutları olan bir rezalet, vallahi.''
Rızkul atını biraz hızlandırarak,
''Hey talebe, hadi anlat şunu.'' dedi. ''Bak anlatayım. Geçen gün kodamanlardan biri bizim yerel gazete Sosyalizm Şafağı'na telefon etmiş ve gazetede niçin Amerikan kapitalizminin propagandasını yapıyorsunuz diye çıkışmış. Yazı işleri müdürü benim eski okul arkadaşlarımdan biridir. Dalkavuklukta olduğu gibi ödleklikte de üstüne yoktur. Telefona işte o çıkmış ve korkudan titreyerek gelemeye başlamış. Amerika ile ilgili hiçbir yazı yayınlamadık efendim. Ne propagandasından söz ediyorsunuz?
Daha ne olsun, birinci sayfadaki o başlık ne öyle? Boston bize en iyi örnektir diyorsunuz.
Ama efendim, o bizim en iyi ve örnek çobanımızın adıdır. Boston Urkunciyev'den söz ettik biz. Onunla ilgili bir yazıdır o.
Tamam, anladık ama diyor Kodavan, birçok kişi gazetenin yalnız başlığını okur.
Ha ha diye katılarak güldü ve devam etti anlatmaya.
Peki ne yapacağız efendim diye soruyor yazı işleri müdürü. Ne cevap veriyorlar biliyor musun? Söyleyin o işçi kahramanımıza adını değiştirsin. Başka bir ad alsın kendisine.
Dur hele diye sözünü kesti Bazarbay. Amerika'da da Boston adında biri mi var?
Böyle biri yok ama bu isimde bir şehir var. Büyük şehirlerden birinin adı o. Hemen hemen New York kadar büyük bir şehrin. Biliyorsun bizim dilimizde Boston boz elbiseli demektir. Bozun anlamı onların gri dediği renk. Ton ya da don ise elbise ya da palto demek. Kelimeler birleşince Boston şeklinde söyleniyor. Yani boz elbise. Çaktın mı meseleyi?
Vay canına. Tabii Boston, boz, ton demek dedi Bazarbay. Şimdi anladım. Hiç düşünmemiştim Boston adının nereden geldiğini.
Ama bu skandalın Boston'a hiçbir zarar vermeyeceğini düşünen Bazarbay'ın canı sıkılmıştı doğrusu. Karanlık gökyüzüne yıldızlı tülünü yaymıştı. Dağları ve uzaktan zor fark edilen gölü de kaplamıştı. Üç atlı tabana doğru neşe ile ilerliyordu. Bugüne kadar birbirlerinden ayrı olan kaderlerinin o gün en kötü şekilde bir araya geldiğini, birleştiğini nereden bileceklerdi? Az sonra konuşmaları duyulmaz oldu. Toynak sesleri de kayboldu. Yalnız jeneratörün sesi duyuluyordu uzaktan. Jeneratörün feneri evlerin etrafında karanlıktan koparıp aldığı aydınlık küçük bir alan oluşturuyordu. Kurtlar onların gidişini fark etmemiş tepelerin arkasında kendileri için uygun zamanı bekliyorlardı. İkinci kısım. Gülümhan Kence'yi güçlükle uyutabildi. Kendisi de kocasının dönmesini beklediği için uyumuyordu. Nihayet köpekler koro halinde avlamaya başlayınca üzerine bir şal alarak pencereye yaklaştı. Farlarıyla karanlığı delip gelen müdürün arabasını gördü. Araba büyük ağılın önünde durmuştu. O gün kuzulaması beklenen koyunları toplamışlardı oraya. Boston arabadan indi, şoföre teşekkür ettikten sonra aracın kapısını çarparak kapadı ve araba tekerlekleri gıcırdayarak hareket etti. Gülümhan Boston'un hemen eve gitmeyeceğini, önce ağıllara, ambarlara ve hayvanların otlarına bakacağını biliyordu. Bu teftişten sonra gece bekçisi Kıdırmat'ı sorguya çekecek, vukuat olup olmadığını, kayıpları, doğumların nasıl geçtiğini soracaktı. Kocasına yemek ısıtmak için sobaya daha önce koyduğu odunları tutuşturdu, çay demledi. Kocası çay tiryakisiydi. Sonra eşikte ayak seslerini duymak için kulak kabarttı. Kocasının dönüşüne sevinmişti. Onun Kence'nin odasına girdiğini, çocuğu öptüğünü, soğuk bıyıklarının teması ile çocuğun kımıldadığını ve yumuşak yatağında öbür tarafa döndüğünü görür gibi oluyordu. Normal olarak çocuğu yatağına Boston'un kendisi yatırırdı ve uzun bir merasimle yapardı bu işi. Çok defa banyosunu da o yaptırırdı. Önce ev iyice ısıtılır, kapılar, pencereler sımsıkı kapatılır, çocuk bundan sonra leğene sokulurdu. Komşular Boston'un yaşlandıktan sonra duygusallaştığını, eskiden kendisini çocuklarından çok işine verdiğini söylüyorlardı. İki büyük kızı şimdi kendi yuvalarını kurmuşlar ve babalarının evine ancak ara sıra geliyorlardı. Her evde olduğu gibi onlarda da sonuncu ve en küçük çocuk Gözde'ydi. Boston'un Kence'ye bu düşkünlüğünün acı sebeplerini yalnız Gülümhan anlıyordu. Bir gün karı koca olacaklarını ve bir çocuklarının dünyaya geleceğini evvelce hiç düşünmemişlerdi. İlk kocası Ernazar o uçuruma düşmeseydi ve Boston'un ilk karısı Arzugül de ondan az sonra ölmeseydi bütün bunlar olmayacaktı. İkisi de geçmişi akıllarına getirmemeye çalışıyorlardı. Ama yalnız kaldıkları zamanlarda eski eşlerini hatırlamaktan geri kalmıyorlardı. Bu çocuk
Kence, ikisi arasında bir birleştirme çizgisiydi ve bu birliğin bedelini çok ağır ödemişlerdi. Ernazar'ı o geçide birlikte gitmeye razı eden Boston idi ve Ernazar onun gözleri önünde düşüp ölmüştü. Şimdi orada uçurumun dibinde karlara gömülü yatıyordu. O zamandan beri ruhunu sıkan, kalbini oyan bu olaya yalnız küçük Kence'nin vardığı bir teselli oluyordu. Çünkü ölümü dengeleyen şeyin yalnız doğum olduğu yazılmıştı. Nihayet kocasının içeri girdiğini duydu, çizmelerini çıkarmasına yardım etmek için kalkıp karşıladı. Sonra sabun ve havlu getirdi, kocasının eline su döktü. Bunlar olurken ikisi de tek kelime konuşmuyorlardı. Daha sonra çay içerken konuşacaklardı. Boston her zamanki o küçük cümlesini söyleyecekti önce. ''Bak dinle, bu geniş alemde neler oluyor?'' diyecek, gördüklerini, yaptıklarını ayrıntılı olarak anlatacaktı ona. Böyle baş başa kaldıkları zaman çok mutluydular. Onların konuşmaları, bütün giriş çıkışlarını bildikleri bir liman gibiydi. Arzu Gül'ün ölümünden bir yıl sonra evlenmeye karar verdikleri zaman, Boston onu almak için göl kenarındaki küçük kasabaya gelmişti. Gülüm Han dul kaldığı günden beri orada oturuyordu. Boston atını orada bırakmış, ikisi birlikte otobüse binerek evlenme muamelesini bitirmeye gitmişlerdi. İlk defa beraber çıktıkları o gün birlikte görünmekten çok sıkılmışlardı. Evlendirme dairesinde kağıtları alelacele imzalamışlar ve hemen sonra göl kıyısından yürüyerek gitmişlerdi. Otobüse binmek, kasabadan bir tanıdıkla karşılaşmak istememişlerdi. O güzel sonbahar gününde ısık gölün göğü her zamanki gibi temiz ve sakindi. Birbirine bağlı iki küçük kayık dibi görülen berrak suda hafifçe sallanıp duruyorlardı. ''Şuraya bak'' demişti Boston, ''bu su, bu dağlar, bu toprak hayatın ta kendisidir. Sen ve ben de şu iki kayık gibiyiz. Akıntının bizi nereye sürükleyeceğini henüz bilmiyoruz ama yaşadıkça geçmişimizden kopmayacağız. Geçmişimiz bizi terk etmeyecektir. Hep beraber olalım. Ben oldukça yaşlandım. Bu kış 49'uma basacağım. Senin kızların daha büyüyecekler. Okullarını bitirmeleri ve toplumda yerlerini almaları gerek. Gel eşyalarını hazırlayalım. Sen bir balıkçı kızısın ama yine dağlara döneceksin. Bu defa benimle geleceksin dağlara. Yalnız yaşamak bana çok zor geliyor.'' Gülüm Han hıçkıra hıçkıra ağlamış ve Boston onu sakinleştirmek için epeyce uğraşmıştı. Daha sonra yalnız kaldıkları, şundan bundan ve başkalarından söz ettikleri zamanlarda Gülüm Han gölde gördüğü o iki kayığı gözünde canlandırıyor ve sakin, huzurlu bir kıyıya yanaştıklarını düşünüp şükrediyordu. O gün ise kocasının her zamankinden daha dalgın olduğunu fark etti. Evin girişinde lambanın titrek ışığında uzun boylu Boston, Gülüm Han'dan en az bir baş kadar daha yüksekti, havluyu buruşturarak o pürtüklü yüzünü pek yavaş silmişti. Yeşil gözleriyle dalgın dalgın bakıyordu. Büyük çeneli yanık yüzü kızıl bakıra çalan bir renk almıştı. Nesi vardı? Ellerini kuruladıktan sonra önce küçük tahta kar yolasında uyuyan çocuğu görmeye gitti. Bu kar yola ya da kereveti kendisi yapmıştı. Diz çöküp tatlı sözler mırıldanarak çatlamış dudaklarıyla çocuğu öptü. Kence yatağında kımıldayınca gülümsedi. ''Kıdırmat bana, ben yokken Bazarbay'ın geldiğini söyledi. Hiç hoşuma gitmedi.'' dedi yeme otururken. Gülüm Han bu sözleri kendine göre yorumladı, kızardı ve canının sıkıldığını belli eden bir sesle ''Ben ne yapayım? O kurt yavrularıyla evi istila ettiler. Kence de pek sevindi. Onlara çay verdim.''
''Beni yanlış anladın. Mesele onun buraya gelmesi değil ama olanlar hoşuma gitmedi.''
''Peki ama neden? Sen de kurtları ateş etmişsindir. Duvarda asılı duran post oraya kendi kendine gelmedi ya. Çok da iyi duruyor orada.''
Elbette dedi Boston yeniden doldurması için çay bardağını uzatırken. Çok haklısın, kurtları ateş ettim, o kurdu vurdum. Ne yapalım, hayat böyle işte. İnsanlarla kurtlar arasında bunlar hep olur. Ama ben asla bir kurt inini soymadım, kurt yavrularını almadım. Bu ayyaş Bazarbay kurt yavrularını aldı, ana babalarını da üzerimize salmış oldu. Kesinlikle buralarda bir yerdedirler ve kudurmuş gibidirler.
Bu sözler üzerine Gülüm Han endişeyle nefes almaya ve hasırı düzeltmeye koyuldu.
Doğru, nasıl da düşünemedim bunu. Ne büyük felaket, buraya hiç gelmemeliydi. Ne halt etmeye girmiş o kurt iline zavallı hayvanlar. Bütün hayvanlar yavrularını sever, herkes bilir bunu.
Ben asıl bunların hangi kurtlar olduğunu merak ediyorum. Benim düşündüğüm iki kurdun yavruları olmasın bunlar.
Biraz sessiz kaldıktan sonra tekrar konuştu.
Kıdırmat bana olayın başat tarafında olduğunu söyledi. Umarım Akbar ve Taş Çaynar adlı iki yabancı kurdun yavruları değillerdir.
Şaka mı ediyorsun benimle, dedi Gülümhan gülerek. Kurtların adı mı olurmuş, daha neler?
Seni temin ederim ki hiç şaka etmiyorum. Bu iki hayvan bölgede çok iyi tanınır. Birçok çoban görmüştür onları. Buradaki kurtlara hiç benzemiyorlar. Çok kuvvetli, çok korkunç. Onları tuzağa düşürmekle, tüfekle vurmak da mümkün değil. Adları olmasının da şaşılacak bir yanı yok. Eğer kovalayan kurtlar bu kurtlarsa, o beş para etmez Ayyaş Bazarbay'da onların yavrularını çalmışsa durum çok kötü. Taş Çaynar, yani iki kurttan erkek olanı, o kadar kuvvetli ki bir atı da öldürebilir. Dişi kurt Akbar ise sürüye öncü olur, av sürüsünü de o güder. Çok zeki, korkunç zeki bir hayvan. Bu yüzden de son derece tehlikeli olabilir.
Ey oğlumun babası, yeter beni korkutmaya çalışma. Küçük bir çocuk mu sandın beni? Seni duyan da onları şahsen tanıyorsun. Sanki onlarla beraber yaşamışsın sanacak. İnanılmaz ayrıntılar anlatıyorsun.
Boston nereden bileceksin der gibi biraz tepeden bakar gibi oldu ama düşündükten sonra karısını korkutmamanın daha iyi olacağına karar verdi. Tamam, tamam. Artık onları düşünme. Anlattıklarımın hoşuna gideceğini, seni eğlendireceğini sandım. Haydi yatağı hazırla. Epeyce geç oldu. Yarın da erken kalkacağız. Biliyorsun kuzulama günleri yaklaşıyor. Bu gece ya da sabaha karşı doğurmalar olabilir. Bazıları ikiz doğuracak, hatta üçüz. Neden olmasın?
29. ayrımın sonu. Sayfa 278.